Ayrım 40. Arı kovanına çomak sokan kız. Stieg Larsson. Sayfa 629. 24. bölüm. 11 Temmuz Pazartesi. Milton Security'den Susan Linder pazartesi sabahı saat 6'da Mikael Blomqvist'i güvenli telefonundan aradı. "Sen hiç uyumaz mısın?" dedi Mikael uyku sersemi bir sesle. Göz ucuyla ayakta dikilen Monica Figueroa'ya baktı. Koşu şortunu giymişti ama üzeri çıplaktı. "Uyurum ama gece nöbetçisi beni uyandırdı. Dairene yerleştirdiğimiz sessiz alarm gece yarısı 3'te sinyal vermiş." "Öyle mi?" "Gidip ne oluyor?" diye baktım. Müthiş bir hinlikle karşılaştım. "Milton Security'ye uğrayabilir misin? Hemen." "Bu çok ciddi," dedi Dragan Armanski. Saat 8'i biraz geçiyordu. Milton Security'nin konferans odasında televizyonun karşısındaydılar. Odada Armanski, Mikael ve Susan'ın dışında iki kişi daha vardı. Armanski toplantıya Milton Security'nin operasyon bölümünden eski cinayet masası komiseri 62 yaşındaki Johan Franklund'la eski polis memuru Salander olayını izleyen 48 yaşındaki Sonny Bowman'ı da çağırmıştı. Susan Linder'ın Mikael'in evindeki gizli kameradan aldığı kaydı izliyorlardı. 03:17. Mikael'in dairesinin kapısında gördüğümüz şu adam Jonas Sandberg. Kapıyı anahtarla açıyor. Birkaç hafta önce Falun Göran Martensson'la birlikte daireye girdiklerinde Mikael'in yenek anahtarlarını kopyalamıştı. Armanski öfkeyle başını salladı. "Sandberg dairede 8 dakika kalıyor. Bu sürede izlediğiniz işleri yapıyor. Mutfaktan aldığı bir plastik torbaya bir şeyler koyup oturma odasındaki müzik kolonunun arkasına sıkıştırıyor. Mikael, torbanın içinde bu vardı." "Hımm," dedi Mikael Blomqvist. "Senin mutfağından bir torba alması anlamlı." "Küçük ekmekler aldığım bir marketin torbası," dedi Mikael. "İçine peynir falan koyarım diye saklıyorum." "Ben de evde böyle yaparım. Yani üzerinde parmak izlerinin olduğu bir torba. Daha sonra holdeki gazetelerin arasından eski bir S&P'yi alıyor, bir sayfasını yırtıp içine bir şeyler koyarak gardırobuna yerleştiriyor." Mikael tekrar dedi. "Gazetede de senin parmak izlerin var." "Anlıyorum," dedi Mikael Blomqvist. "Evine sabah 5'te civarında gittim. Bunları buldum. Müzik kolonunun arkasında yaklaşık 180 gram kokain vardı. Bir gramını örnek diye aldım." Susan masanın üzerine küçük bir naylon poşet koydu. "Gardıropta ne var?" dedi Mikael. "120.000 kron. Armanski Susan Linder'e televizyonu kapatmasını işaret edip Franklund'a baktı. "Yani Mikael Blomqvist uyuşturucu ticareti yapıyor," dedi Franklund sakin bir sesle. "Blomqvist'in yaptıklarından endişe etmeye başladıkları ortada." "Bu bir karşı hamle," dedi Blomqvist. "Karşı hamle mi?" "Dün akşam matbaanın yanında Milton'ın güvenlik görevlilerini gördüler. Monica Figueroa'dan duyduklarını Sandberg'in matbaanın etrafında nasıl dolaştığını anlattı."
"Kurnaz, çapsız bir alçak," dedi Sonny Bowman.
"Ama niçin şimdi?"
"Belli ki mahkeme başladığında Millennium'un yayınlayacağını tahmin ettikleri şeyler onları çok endişelendiriyor," dedi Franklund. "Eğer Blomqvist uyuşturucu ticaretine karıştığı için tutuklanırsa güvenilirliği yerlerde sürünecek."
Susan Linder başını sallarken Mikael tereddütlü görünüyordu.
"Şimdi ne yapacağız?" dedi Armanski.
"Hiçbir şey," dedi Franklund. "Bütün kartlar bizim elimizde. Mikael, bunları evine Sandberg'in yerleştirdiğini gösteren taş gibi kanıtımız var. Bırak kendi kuyularını kazsınlar. Suçsuzluğunu hemen ispat edebiliriz. Üstelik bu servisin nasıl bir suç örgütü olduğunun da kanıtı. Keşke bu haydutların çıkarılacağı mahkemenin savcısı ben olsaydım."
"Bilemiyorum," dedi Mikael Blomqvist alçak bir sesle. "Mahkeme ertesi gün başlıyor. Millennium cuma günü yayınlanacak. Yani mahkemenin 3. günü. Eğer dertleri beni uyuşturucu ticaretinden içeri sokmaksa bunu önceden yapmalılardı. Ve bu işi niye dergi yayınlanmadan önce yaptıklarını anlayamıyorum. Belki de beni içeri attırıp mahkemenin seyrini izlememi engellemeye çalışıyorlardır."
"Başka bir de işte seni bu hafta görünmez kılmak istiyorlar," dedi Armanski.
"Eh, TV4'te çalışıp bir takım hazırlıklar yapacaktım. Belki de sorun."
"Ama niye şimdi?" dedi Susan Linder.
"Ne demek istiyorsun?" dedi Armanski.
Blomkvist'e çamur atmak için 3 ayları vardı. Niçin bugünü beklediler? Şimdi ne yaparlarsa yapsınlar derginin yayınlanmasını engelleyemeyecekler.
Odaya bir sessizlik çöktü. Belki senin ne yayınlayacağını bilmediklerindendir, Mikael, dedi Armanski. Bir şeylerin peşinde olduğunu biliyorlar. Belki de elinde yalnızca Björk'ün raporunun olduğunu düşünüyorlardır.
Mikael tereddütlüydü.
Bütün servisi çökertmek üzere olduğunu anlayamamışlardır. Eğer elindeki tek koz Björk'ün raporuysa, bunu geçersiz kılmak için hakkında kuşku yaratmaları yeter. Sen uyuşturucu ticaretinden içeri girersen, o tantanada Björk'ün raporu kaynayabilir. Büyük bir skandal. Tanınmış gazeteci Mikael Blomkvist uyuşturucu ticaretinden tutuklandı. 8 yıla kadar ceza alabilir.
Kaydın 2 kopyasını alabilir miyim, dedi Mikael.
Ne yapacaksın?
Bir kopyasını Ed Clint'a vereceğim. 3 saat sonra da TV4'ün muhabiriyle buluşacağım. Kıyamet kopmadan bu işe hazırlansak iyi olur.
Monica Figueroa DVD oynatıcıyı kapatarak uzaktan kumandayı masaya koydu. Friedhelm's Plan'daki geçici büroda buluşmuşlardı.
Kokain, dedi Ed Clint. Sağlam metotlara başvurmuşlar.
Monica göz ucuyla Mikael'e baktı. Düşünceliydi.
Size haber vermem gerekir diye düşündüm, dedi omuzlarını silkerek.
Bu midemi bulandırdı, dedi Monica. Demek ki mantıklı düşünemeyecek kadar çaresizler. Herhalde uyuşturucu işinden kuzu kuzu içeri gireceğini düşünmüyorlardır.
Bilemem, dedi Mikael.
Bu işten ceza alsam bile insanların sana inanabileceğini hesaba katmaları gerekirdi. Ayrıca milenyumdaki arkadaşların kollarını kavuşturup oturmayacaktır.
Üstelik pahalı da bir plan, dedi Ed Clint. Yani gözlerini kırpmadan 120 bin kron artı kokain ne kadar ediyorsa o kadar miktarı harcayabilecek bütçeleri var.
Öyle, dedi Mikael, ama plan çok harika. Lisbeth Salander psikiyatri kliniğini boylayacak, ben de bir şüphe bulutunun altında kaybolacağım. Ayrıca bütün dikkatlerin servise değil, Sapo'ya yöneleceğini düşünüyorlar. Bence iyi bir çıkış noktası.
Tamam, ama narkotik şubesini evinde araba yapmaya nasıl ikna edecekler? Demek istediğim, tanınmış bir gazetecinin kapısına tekme atıp girmek için isimsiz bir ihbar yetmez. Bu planın işlemesi için 24 saat içinde uygulamaya koymaları gerekiyor.
Onların zaman planlaması nasıl, bilmiyoruz ki, dedi Mikael. Artık yorulmuştu, bu işlerin bitmesini istiyordu. Ayağa kalktı. Nereye, dedi Monica Figueroa, nereye gidip kimlerle buluşacağını söylersen sevinirim.
Öğle yemeğinde TV4'ün muhabiriyle, akşam saat 6'da Samir'in kazanında Erika Berger'le buluşacağım. Basın açıklamasına son noktayı koyacağız. Sanırım sonra dergiye giderim.
Erika Berger'in adını duyan Monica'nın gözleri biraz kızıldı.
Gün boyu bizimle ilişki kurmanı istiyorum. Hatta mahkeme başlayana kadar çok yakın ilişkide olalım derim.
İyi, belki de birkaç günlüğüne sana taşınırım, diyen Mikael şaka yaparmış gibi gülümsedi.
Yüzü gölgelenen Monica, Ed Clint'e hızlı bir bakış fırlattı.
Monica doğru söylüyor, dedi Ed Clint. Şu işi atlatana kadar gözlerden uzak dursan çok iyi olur. Eğer narkotik şube seni gözaltına alırsa mahkeme başlayana kadar hiçbir şey söyleme.
Sakin olun, dedi Mikael. Paniğe kapılıp da bir çuval inciri berbat etmeyeceğim. Siz kendi işinize bakın, ben de kendi işime.
TV4'ün kadın muhabiri Mikael'den aldığı belgeler karşısında coşkusunu gizlemedi. Mikael ondaki bu iştaha gülümsedi. Bir hafta boyunca servis hakkında televizyonda kullanılabilecek bir belge bulabilmek için kıçlarını yırtmışlardı. Nihayet aradıkları belgeyi onlara Mikael'in evine giren servisin kendisi vermişti. TV4'ün yapımcısı ve haber müdürü bunun ne müthiş bir atlatma haber olduğunu hemen anlamışlardı. Haber büyük bir gizlilik içinde, çok az insanın bilgisi dahilinde hazırlanacaktı. Mikael'in haberi mahkemenin 3. günü yayınlamaları için öne sürdüğü koşulu kabullenmişlerdi. Haber saatinde 1 saatlik ekstra bir program yapacaklardı. Mikael daha önce TV4'ün muhabirine oynayabilecekleri çok sayıda fotoğraf vermişti. Ama TV'de kullanabilecekleri hareketli görüntüler yoktu. Şimdi ellerinde adı sanı belli bir polisin Mikael'in evine nasıl kokain yerleştirdiğini gösteren jilet gibi kayıt vardı. Bu kaydı eline aldığında TV4'ün muhabiri zevkten dört köşe olmuştu.
Bu harika bir şey, dedi.
Kamera, işte Sapo bir gazetecinin evine kokain yerleştiriyor.
Sapo değil, servis diye düzeltti Mikael. Sakın bu iki şeyi birbirine karıştırmak gafletinde bulunma.
Sandberg Sapo'da çalışmıyor mu diyerek itiraz etti TV4'ün muhabiri.
Evet ama pratikte o bir köstebek. Bu ikisi arasındaki farkı keskin bir şekilde ortaya koymalısın.
İyi, bu servisin öyküsü, Sapo'nun değil. Mikael, Tanrı aşkına nasıl oluyor da her zaman böyle sansasyonel öykülerin içine düşüyorsun? Haklısın, bu Wennerström olayından çok daha büyük bir bomba.
Doğrusunu söylemek gerekirse öyle. İronik olanı bu öykünün de Wennerström olayıyla birlikte başlaması. Yani 1960'lı yıllardaki casusluk skandalıyla.
Erika Berger öğleden sonra saat 4'te Mikael'i aradı. SMP'deki işten çıkarmalarla ilgili görüşlerini bildirmek için gazete yayıncıları sendikasıyla toplantı halindeydi. Gazeteden istifa ettikten sonra ciddi bir sendikal anlaşmazlık baş göstermişti. Erika Mikael'e Samir'in kazanına 6.30'dan önce gelemeyeceğini bildirdi.
Jonas Sandberg tekerlekli sandalyeden kalkıp yatağa geçen Frederick Clinton'a yardım etti. Artillery Gatan'daki komuta merkezinin küçük dinlenme odasındaydılar. Clinton diyaliz makinesine bağlandığı hastaneden yeni gelmişti. Kendisini çok yaşlı ve yorgun hissediyordu. Son günlerde neredeyse gözünü bile kırpmamıştı. Tek dileği bütün bunların son bulmasıydı. Yatağa yeni yerleşmişti ki Georg Nyström geldi.
Clinton bütün gücünü toplayarak "Tamam mı?" dedi.
Georg Nyström başını salladı.
"Nikoliç kardeşlerle konuştum. 50.000 krona patlayacak."
"Paramız var," dedi Clinton.
"Keşke genç olsaydım." Başını çevirip önce Nyström'e sonra Sandberg'e baktı.
"Vicdan azabı çekmiyorsunuz değil mi?" dedi.
İkisi de hayır anlamında başını salladı.
"Ne zaman?" dedi Clinton.
24 saat içinde," dedi Nyström. "Blomqvist'in nerelerde sürttüğünü anlamak çok zor. En kötü ihtimalle milenyumun dışında olacak."
Clinton başını salladı.
"Sanırım bu akşam 2 saate kadar bu iş bitecek," dedi Jonas Sandberg.
"Nasıl?" Erika Berger bir süre önce Mikael'i aradı. Samir'in kazanında akşam yemeği yiyecekler. Belmans Gatan yakınlarında bir restoran.
"Berger," dedi Clinton tereddütle.
"Tanrı'dan dilerim ki ona bir şey," dedi Georg Nyström.
"Olursa da büyük bir yanlış olmaz," diye araya girdi Sandberg.
Clinton ile Nyström başlarını ona çevirdiler.
"Bizim için en büyük tehlikenin Blomqvist olduğu ve büyük ihtimalle Millennium'da bir şeyler yayınlayacağı konusunda hemfikiriz. Derginin yayınını engelleyemeyiz. O zaman güvenilirliğini sarsmalıyız. O öldürüldüğünde polisler evine girip kokainle paraları bulacaklar ve yeraltı dünyasının iç hesaplaşmasına kurban gittiğini düşünecekler. Yani hemen ucu Sapo'ya çıkan bir komploya bağlamayacaklar."
Clinton başını salladı.
"Erika Berger, Blomqvist'in sevgilisi," diye devam etti Sandberg. "Evli ama kocasını aldatıyor. Eğer o da ölürse bir sürü başka spekülasyona yol açacak."
Clinton ile Nyström birbirlerine baktılar.
Sandberg'in olayları perdeleme konusunda doğal bir yeteneği vardı. İşini çabuk öğrenmişti. Ama bir an Clinton'da Nyström'de şüpheye düşmüşlerdi. Ölümle yaşam arasında karar verirken Sandberg çok pervasız davranıyordu. Bu iyi değildi. Bir cinayet ele fırsat geçti diye değil, en son çare olarak düşünülmeliydi. Cinayete başka bir alternatif kalmadığı koşullarda çözüm diye değil, önlem diye başvurulurdu.
Clinton başını salladı.
"Sivil kayıplar," diye düşündü. Birdenbire ağzının tadı kaçmıştı.
"Bütün bir ömrümüzü ülkenin hizmetine adadıktan sonra basit kiralık katiller gibi davranmaya başladık. Zalachenko zorunluydu. Björk, acı ama Gulberg haklıydı. Björk çözülebilirdi. Blomqvist, sanırım o da zorunlu. Ama Erika Berger yalnızca masum bir seyirci."
Jonas Sandberg'e baktı. Bu genç adamın bir psikopata dönüşmemesini umdu.
"Nikoliç kardeşler ne kadarını biliyor?"
"Hiçbir şey, yani bizim hakkımızda. Onlarla bir kez buluştum, kimliğimi yanlış biliyorlar. Bize ulaşamazlar. Uyuşturucu ile ilgili bir hesaplaşma diye düşünüyorlar."
"Cinayetten sonra ne yapacaklar?"
Hemen İsveç'i terk edecekler dedi Nyström. Tıpkı Björk olayından sonra yaptıkları gibi. Polis araştırması bir sonuca ulaşmadan kapandıktan sonra havayı koklayıp geri dönerler.
Planları?
Sicilya usulü. Blomkvist'in yanına gidip bir şarjör boşaltacak, sonra da çekip gidecekler.
Silah?
Otomatik, ama ne tür bir silah bilmiyorum.
Umarım bütün restoranı biçmezler.
Endişelenme, soğukkanlılar, ne yapacaklarını iyi biliyorlar. Ama eğer Berger Blomkvist'le aynı masada oturuyorsa...
Sivil kayıplar. Bana bakın dedi Clinton, Wadensjö'nün bizim bu işe karıştığımızı bilmemesi çok önemli. Özellikle Erika Berger'in başına bir şey gelirse, zaten koptu kopacak. Korkarım bu iş bittikten sonra onu emekli edeceğiz.
Nyström başını salladı.
Yani Blomkvist'in öldürüldüğü haberini aldığımızda bir tiyatro oynayacağız. Çok şaşırmış gibi bir kriz toplantısı yapacağız. Cinayetin arkasında ne olduğuna dair fikir yürüteceğiz. Ama polisler Mikael'in evinde bulduklarını açıklayana kadar uyuşturucu işini ağzımıza almayacağız.
Mikael Blomkvist TV4'ün muhabirinin yanından saat 5'e gelirken ayrıldı. Öğleden sonraki bütün saatleri belgelerdeki açıkları kapatmaya vermişler, daha sonra da Mikael'i kameranın karşısına alıp söyleşi yapmışlardı. Mikael bir soruyu anlaşılır bir şekilde cevaplamakta zorlandığından birkaç tekrar yapmak zorunda kalmışlardı.
Nasıl oluyor da bir devlet memuru işi cinayet işlemeye kadar götürebiliyor?
Mikael bu soruyu TV4'ün muhabirinden çok önce kendi kendine sormuş ve uzun uzun cevabını düşünmüştü. Servis Zalachenko'yu tek tehdit gibi görmüş olabilirdi ama bu yeterli bir cevap değildi. Verdiği son cevap da kendisini tatmin etmemişti.
Bunun bana göre mantıklı tek açıklaması var. Servis zamanla kelimenin tam anlamıyla bir tür tarikata dönüştü. Bir çeşit Knutby ya da Papaz Jim Jones tarikatı gibi bir şeye. Neyin doğru neyin yanlış olduğuna kendileri karar veriyor, yasalarını kendileri yazıyorlar. Toplumdan bütünüyle tecrit olmuş durumdalar. Bir çeşit ruhsal hastalığa benzemiyor mu?
Çok yanlış bir tanım değil. Mikael metroya binip Slussen'e gitti. Bir süre Södermalmstorg'da oyalandı. Samir'in kazanına gitmek için erken de endişeliydi ama aynı zamanda her şeyin yoluna girdiğini düşünüyordu. Erika Berger Millennium'a döndükten sonra onu ne kadar özlediğini fark etmişti. Üstelik tekrar yayın yönetmeni yardımcılığına dönen Malin Eriksson, Erika'nın dümeni ele almasını mesele yapmamıştı. Tersine Malin'in deyimiyle hayat normale döndüğünden çok sevinmişti. Erika'nın geri dönmesi geçmiş 3 ayda Millennium'daki personel açığının yakıcı bir şekilde anlaşılmasını da sağlamıştı. Erika hızla işe dalmış, Malin Eriksson'la birlikte aşırı iş yüklenerek personel açığını kapatmıştı. Bununla birlikte bir yönetim kurulu toplantısı yaparak Millennium'un en az 2 personel daha almasına karar vermişlerdi. Bunun için bütçeyi nereden bulacaklarıysa belirsizdi. Mikael bir akşam gazetesi alıp zaman öldürmek için Hornsgatan'daki Java kafeye oturdu. Başsavcılıktan savcı Ragnhild Gustafsson okuma gözlüğünü çıkararak konferans masasının etrafındakilere baktı. 58 yaşında bir kadındı. Yüzündeki çizgilere rağmen yanakları kırmızıydı. Kısa saçları ağarmaya başlamıştı. Meslek hayatının 25. yılındaydı. 1990'ın başından beri başsavcılıkta çalışıyordu. Birdenbire başsavcının odasına çağrılıp Thorsten Edklint'le buluştuktan bu yana 3 hafta geçmişti. Başsavcılığa çağrıldığında Husarö'deki yazlığında geçireceği 6 haftalık uzun tatilin hazırlıklarını yapıyordu. Ona verilen görevle tatil planları suya düşmüştü. İçinde devlet memurlarının yer aldığı servis adı verilen gizli bir örgüt hakkında yürütülen soruşturmanın başına geçecekti. Görünür bir gelecekteki tek işi bu olacak, kendi ekibini istediği gibi kuracak ve gerekli kararları verecekti.
Bu İsveç tarihinin en dikkat çekici soruşturması olacak demişti başsavcı.
Gustafsson da böyle düşünüyordu. Thorsten Edklint başbakanın onayıyla yaptığı araştırmanın sonuçlarını özetlerken Gustafsson onu artan bir şaşkınlıkla dinlemişti. Edklint'in yaptığı araştırma henüz tamamlanmamış ama konuyu savcılığa taşıyacak kadar ilerlemişti.
Gustavson, Thorsten Edklint'in verdiği belgelere önce şöyle bir göz atmıştı. Daha derin bir incelemeyle, suçun kapsamı bütün açıklığıyla gözlerinin önüne serilince, yapacağı her şeyin, alacağı her kararın tarih kitaplarına geçeceğini anlamıştı. O günden sonra uyanık geçirdiği her dakikayı, inanılması zor suç dökümlerini inceleyerek geçirmişti. Bu İsveç tarihi açısından çok özel bir davaydı. 30 yıldır varlığını sürdüren gizli bir örgütün işlediği suçları açığa çıkarmak için özel bir ekip oluşturmak gerekiyordu. Gustavson'un aklına 1970-1980 arasında İtalya'da kurulan ve hayatta kalabilmek için neredeyse yer altında çalışan anti-mafya araştırma grubu gelmişti. Ed Clint'in gizliliğe niçin bu kadar önem verdiğini şimdi daha iyi anlıyordu. Böyle bir durumda kime güveneceğinizi bilemezdiniz. Gustavson ilk olarak başsavcılık makamından 3 yardımcı seçti. Bunları yıllardır tanıyordu. Daha sonra istihbarat örgütlerinin son yıllarda artan iktidarına dair araştırma yapan suç önleme grubundan ünlü bir tarihçiyi ekibe aldı. Son olarak araştırma grubunun başına Monica Figueroa'yı atadı. Servis soruşturması yasal bir sürece girmişti. Kesin bir gizlilikle yürütülmesine rağmen artık herhangi bir adli soruşturmadan farkı yoktu. Geçen 2 haftada savcı Gustavson çok sayıda insanı resmi ama çok gizli olarak sorgulamıştı. İlk sorgulananlar Ed Clint, Figueroa, Bublanski, Sonia Modig, Kurt Svensson, Yerker Holmberg'ti. Daha sonra Mikael Blomqvist, Malin Eriksson, Henry Cortez, Christer Malm, Annika Giandini, Dragan Armanski, Susan Linder ve Holger Palmgren'i de sorguya çağırmıştı. Haber kaynaklarını açığa vurabilecek soruları cevaplamayı ilki olarak reddeden Millennium çalışanları dışındakiler kapsamlı açıklamalarda bulunarak ellerindeki belgeleri savcıya vermişlerdi. Ranhild Gustavson, Millennium'un onlara bir hareket şeması dayatmasından rahatsızdı. Buna göre belirli bir tarih ve saatte bir takım insanlar hakkında tutuklama kararı vermek zorundaydı. Oysa Gustavson'a göre tutuklama aşamasına gelmek için birkaç aylık bir soruşturma gerekiyordu. Ama içinde bulundukları durumda başka bir seçeneği yoktu. Mikael Blomqvist dik başlı biriydi. Resmi talimat ya da kurallar onu ilgilendirmiyordu. Lisbeth Salander'in mahkemesi başladıktan 3 gün sonra elindeki haberi yayınlamakta kararlıydı. Bu durumda şüphelilerin kanıtları yok etmeleri ya da kaçmalarını engellemek için hepsini aynı gün aynı saatte tutuklatmak gerekiyordu. Daha da tuhafı, Ed Clint ile Figueroa da Blomqvist'e destek veriyorlardı. Diğer bir yandan Blomqvist modelinin bir takım avantajlarının olduğunu savcı Gustavson da kabullenmeye başlamıştı. Medyanın desteğini arkasına almak bir savcı olarak işini kolaylaştıracaktı. Üstelik sürecin kısa tutulması, bu alengirli kovuşturmanın bürokrasinin koridorlarına sızması ve oradan da servisin kulağına gitmesi riskini azaltacaktı. Blomqvist için en önemlisi Salander için adaleti sağlamak. Servisi çökertmek bu çabanın bir sonucu olacak, dedi Monica Figueroa. Lisbeth Salander davası 2 gün sonra çarşamba günü başlıyordu. Pazartesi günü yaptıkları bu toplantı ellerindeki belgeleri gözden geçirip görev dağılımı yapmak içindi. Toplantıya 13 kişi katılmıştı. Gustavson başsavcılıktan 2 yakın meslektaşını davet etmişti. AKD'den Monica Figueroa, meslektaşları Stefan Blatt ve Anders Berglund'la katılıyordu. AKD'nin başkanı Thorsten Edklint gözlemci olarak bulunuyordu. Gustavson bu çapta bir davanın soruşturulmasının Sapo'yla sınırlandırılmasını inandırıcı bulmadığından Jan Bublanski ile birlikte ekibinden Sonia Modig, Yerker Holmberg ve Kurt Svensson'u da toplantıya davet etmişti. Bunlar Paskalya'dan beri Salander olayını araştırıyorlar ve öykünün bütün ayrıntılarını biliyorlardı. Ayrıca Göteborg'dan savcı Agneta Yervas ile cinayet masası komiseri Markus Erlander de çağrılmıştı. Servis hakkında yapılan araştırmayla Alexander Zalachenko cinayeti hakkında yürütülen soruşturma arasında bir bağ vardı. Monica Figueroa eski başbakanlardan Torbjörn Faldi'nin de sorgulanması gerektiğini söylediğinde Yerker Holmberg ile Sonia Modig huzursuz olmuşlardı. 5 saat boyunca serviste çalıştıklarını tespit ettikleri kişileri isim isim dikkatle gözden geçirdiler. Suçları tanımladıktan sonra tutuklanmalarına karar verdiler.
Artilleri Gaatan'la doğrudan ilişkili 7 kişi tespit edilmişti. Bunun yanında Artilleri Gaatan'ı ziyaret etmeyen ama servisle ilişkisi olan 9 kişi daha vardı. Bunların çoğu Sapo'da da çalışıyorlardı ama servisin aktivistleriyle yakın temastaydılar.
Hala komplonun kapsamı hakkında kesin bir şey diyemiyoruz. Bu kişilerin Vadensio ya da başka biriyle hangi koşullarda ilişki kurduklarını bilmiyoruz. Köstebek olabilecekleri gibi teşkilat içi gizli bir görevle çalıştıklarını da düşünüyor olabilirler. Kısacası onları sorgulamadan işin içinde ne kadar olduklarını bilemeyiz. Ayrıca bunları birkaç haftalık bir takiple ortaya çıkardık. Ama tanımadığımız başkaları da olabilir.
Peki özel kalem müdürü ile finans müdürü?
Onların servis hesabına çalıştıklarını kesinlikle söyleyebiliriz.
Savcı Gustafsson bir saatlik yemek arası verdiğinde akşam saat 6'ya geliyordu. Görüşmeler yemekten sonra devam edecekti.
40. ayrımın sonu. Sayfa 643.